Merhabalar sevgili dostum. Şu anda Kızılcahamam'ın iç taraflarında ormanlık bir alandayım. Şehrin gürültüsünden, karmaşasından uzaklaşmak için böyle doğal terapilere insanın ihtiyacı var. Hepimizin bence fırsat buldukça bu doğal terapiyi hayatımıza, kendimize uygulamamız gerekiyor. Bugün bu ortamda sana kendine iyi davran, güzel insan kitabımdan bir bölüm okumak istiyorum. Daha önce podcast kanalımda birkaç kez kitabımdan bölümler okumuştum ama onlar hep sesli kayıttı. Ama bu ortamda, bu güzel ateşin başındaki ortamı, yeşilliği seninle paylaşmak istediğim için görsel bir kayıt olsun istedim. Şimdi açıyorum. Sana okumak istediğim bölüm: hırs ruhunu yorar, azim seni geliştirir. Çoğu zaman hırs ve azim birbirine karıştırılır. Benim kişisel gözlemlerime göre hırs, insanın içindeki ruhsal boşluğu, tedirginliği, değersizliği başarıyla kapatma çabası iken, azim var olanı daha da iyi hale getirme noktasında istikrarlı bir çabadır. Hırs diğerlerini gözetmez. O kadar susamışsındır ki sanki su içmezsen ölecek gibisindir. Bu sebeple kimseyi gözün görmez ve suyunu kimseyle paylaşmak istemezsin. Azimli olan kişi de susamıştır ama ölümüne bir susuzluk çekmez. Bu sebeple hem kendini doyurur hem de ihtiyacı olan başka birisi varsa suyunu onunla da paylaşır. Hırslı insan sonuç odaklıdır. Azimli ise sonuçlara da bakar ama sürecin de tadını çıkartır. Hırs doymak bilmeyen bir güdüdür. Kazandığın anda yenisini istemeye başlarsın. Ve bir önceki aşamada tutkuyla peşinden koştuğun şey artık senin için önemini yitirmeye başlar. Bunun sebebi hırsın aslında o an odağında olan şeyin değil, içsel boşluğun doldurulmasını amaçlamasıdır. Burada kendi geçmişimden bir örnek vermek istiyorum. Rahmetli dedem 1900'lü yılların başında doğmuş. Küçük yaşlarda hem annesi hem de babasını kaybetmiş. Ablasıyla birlikte köy ortamında yapayalnız kalmışlar. Eski zamanlarda köy ortamlarında yalnızlık ve tek başına olmak büyük bir zayıflıkmış. Sizden güçlü olan insanlar elinizdekini alabilirler, size ciddi baskılar uygulayabilirlermiş. Dedemin de kendisine miras olarak kalan topraklarının büyük bir kısmını bu gençlik zamanlarında bu sebeple kaybettiğini anlatırdı babam. Başkalarına sığıntı olmak zorunda kalan dedem zorlu bir gençlik dönemi geçirdikten sonra askere gider ve döndüğünde evlenir. Evlendikten sonra köy ortamında o kadar sert birisine dönüşür ki dedemin o zamanlarına tanık olan insanlar hep Hacı İhsan Efendi çok sertti, çok sinirliydi derler. Hatta o zamanlar köyde çok konuşulan dedemin de kabul ettiği bir şey vardı. Dedem genç yaşta olur da ansızın ölürsem kimseye muhtaç olmadan gömülebileyim diye kendi kefenini almıştı. Çocukken yaşadığı yoksulluk ve travmalar dedemin içinde kimseye muhtaç olmama, kötü güne hazırlıklı olma ve aç kalma korkusunu perçinlemişti. Hacı İhsan Efendi'nin 4 erkek 3 kız çocuğu olmuş. Belirli bir düzen içinde kimseye muhtaç olmadan ve standartların çok aşağısına düşmeden yaşamışlar. Sonra babam ve amcamlar ilkokulu bitirdikten sonra Ankara merkeze gelip çeşitli yerlerde çıraklık yaparak hayatlarını kazanmaya başlamışlar. Birçok yerde çalışan 4 erkek kardeş birbirlerine de destek olarak büyük şehir ortamında var olmayı başarmışlar. Hepsinin oturacak bir evi, bir de taksisi olmuş. Babam ve amcamlar da hep dikkat ettikleri bir hayat kuralı benimsemişler. Sakın kimseye muhtaç olma. Hacı İhsan Efendi'nin torunlarının hepsi maddi olarak yüksek seviyede olmasa da hiçbir maddi hayat zorluğu çekmeden büyüdü. Bir kısmı okudu, iyi yerlere geldi. Buraya kadar standart bir hikaye gibi duran şeyin benim hayata bakışım açısından ne kadar önemli etkileri olduğunu anlamam, kendimi keşfetme yönünde önemli bir adım oldu. Üniversiteden mezun olup iş hayatına atıldıktan sonra devamlı koşturmak ve bir şeyleri başarmak arzusu hep hayatımın merkezinde oldu. Her zaman bir hedefim oluyordu ve bu hedefi gerçekleştirmek için çok ciddi emek veriyordum. Ama ne zaman ki o hedefi gerçekleştirirsem o başarının keyfi çok kısa sürüyordu ve gündemime hemen yeni bir hedef geliyordu. Bu durum meslek hayatımın ilk yıllarında çok keyif veren bir şey olsa da yıllar geçtikçe beni yormaya başladı. Kendimi sorgulamaya başladım. Hedeflerime ulaşıyor olmamın bana daha iyi hissettirmesi gerekmez miydi? Neden hedefime ulaşınca hemen yeni bir hedef belirliyordum? Görünürde her şey yolunda giderken ben neden gergin hissediyordum? Bu sorgulamalar neticesinde hedeflere ulaşma konusunun benim için tercih değil, zorunluluk olduğunu fark ettim. Sanki nefes almak için başka çarem yokmuş gibiydi. Bu zorunluluğun ve gerginlik duygusunun peşine düştüğüm zaman içimde bir yerlerde beni çok fazla etkileyen başarısız olma korkumu keşfettim. Ama başarısızlık korkumun kişisel tarihimde bir nedeni yok gibiydi. Ve bir gün kardeşim Cihan'la dedemden bahsederken o aydınlanma anını yaşadım. Evet, benim başarısızlık korkumun kökeninde aç kalma, açıkta kalma ve başka kimseye muhtaç olma korkusunun yattığını fark ettim. Dedemin onlarca yıl önce yaşadığı derin korkular ve travmalar, ben o travmaları yaşamasam da bir miras gibi beni de etkilemişti. Hayatımda bu keşiften önceki halimi hırslı biri olarak tanımlayabilirim. Çünkü iyi hissettirmeyen bir şekilde devamlı içimdeki başarısızlık korkusunu bastırmak için içimde sanki bir motor varmış gibi koşturuyordum. Bu durumu fark ettikten sonra kendimi özellikle yavaşlatmaya başladım. Hedeflere ulaşma sürecini keyifli hale getirmeye, yolun tadını çıkarmaya odakladım kendimi. Bir hedefe ulaştıktan sonra hemen başka bir hedefe geçmemeye gayret ettim ve hala ediyorum. Yaptığım işin sonucuna değil, anlamına odaklanıyorum. Peki senin hayat mücadelenin enerjisi hırs mı, azim mi? Ben ilk başta hırs tuzağına düşmüştüm. Bunu fark etmemle kendimi kurtarmam mümkün oldu. Benim ruhumdaki boşluk başarısızlık korkusuydu. Bu herkeste böyle değildir. Belki kişisel olarak hissettiğin aşağılık kompleksi ve kendini kanıtlama arzusu, belki de kendini sevdirme çabası. Herkesin ruhsal boşluğunun hırsının kaynağı farklıdır. Yaşadığın şeyin hırs mı azim mi olduğunu başarıya ulaştıktan sonraki ruh halini değerlendirerek anlayabilirsin. Eğer başarılı bile olsan hala eksik bir şeyler var gibi hissediyorsan sen de hırs tuzağının içindesin demektir. Ancak sonuca ulaştıktan sonra ruhunu bir huzur kaplıyorsa ve bu durum uzun bir süre devam ediyorsa azimlisin diyebiliriz. Sevgili dostum, gördüğün üzere hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Beraber benzer kaygıları yaşıyoruz. Ben de hayatımın dönem dönem hırsın baskın olduğu zamanları hala yaşamaya devam ediyorum. İnsan hızlandığı zaman otomatik olan haline dönüşmeye başlıyor. İşte böyle zamanlarda her zaman yavaşlamaya gayret ederim. Çünkü hep hatırlattığım bir şey vardır kendime. Yolun sonunda elde edeceğin değil, yolun anlamı ve yolda karşılaştığın güzellikler yarın bir gün bu hayatın sonuna geldiğin zaman aklında kalan şeyler olacak. Bunu kendime hatırlatıyorum ve sana da hatırlatmak istedim. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.